Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumme salli ve sellim ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bi adedi zerratil kainat ve murakkabatiha ve tesbihatiha ve tekbiratiha. Amin. Esselamu ala men ittaba'al huda ve'l melamu ala men ittaba'al hava. 20. lem'a İhlas Risalesi 6. Sebep. Ehli Hakk'ın ihtilafı namertliklerinden, himmetsizliklerinden, hamiyetsizliklerinden olmadığı gibi gafletli ehli dünyanın ve ehli dalaletin hayat-ı dünyeviye ait işlerde samimane ittifakları dahi mertlikten, hamiyetten, himmetten değildir. Yok. Mükemmel bir düstur burada öğreneceğiz inşallah. Ehli iman arasında meydana gelen ihtilaflar, şiddetli münakaşalar, ehli dünya, ehli gaflet ve dünya için sadece hayatlarını devam ettiren insanların birbirlerine görünüşte zahiren samimi ittifakların arkasındaki hareti ruhiyelerini bu akşam göreceğiz. Niye ehli iman ittifak etmeleri gerekirken ihtilaf ediyorlar? Niye ehli dünya menfaat için en küçük bir şeyini başkasını kaptırmamaya hayatını feda edecek kadar sahiplenen insanlar samimane ittifak ediyorlar? Bu üstadımızın sorulan soruya 7 sebeple diye başladığı ve şimdiye kadar da 5 sebebini okuduğumuz, şimdi de inşallah 6. sebebini okuyacağımız muazzam bir eseri, İhlas Risalesi. Hepimizin, bütün ehli cemaatin ve İslamiyet'e hizmeti dava edinen, dava iddia edinen insanların tutmaları gereken bazı düsturlar var burada. Tekrar okuyorum. Ehli Hakk'ın ihtilafı. Ehli Hak dediği ehli ahiret, ehli Kur'an, ehli İslam ve Cenab-ı Hakk'a kulluğu kendine şiar edilmiş olanlar ya da Cenab-ı Hak'ta kendini fani olduklarını iddia edenler, yani bizim gibi insanlar diyebiliriz. Biz bu dairenin dışına taşmayacağız. Bazen de taşabiliriz ama başkalarına da misal verirken, kendimizi de misal verirken Hak namına misal vereceğiz. Cenab-ı Hak dilimizi şaşırtmasın inşallah. Amin. Cenab-ı Hak hissiyatımızı bu gibi ulvi hakikatlara karıştırmasın inşallah. Çünkü hissiyatın karıştığı şeylerde problemler olur malumunuz. Ehli Hak niye ihtilaf ediyor? Uzaktan bakıyoruz. Zannediyoruz ki ehli hak çok namert insanlar. Mert olmayan insanlar. Ya da himmetsiz, hamiyetsiz insanlar zannediyoruz. Öyle midir? Biz bunu ehli hakikat olan Bediüzzaman'a soruyoruz. Öyle mi? Bediüzzaman sizleri cevap veriyor. Ehli hakkın ihtilafı namertliklerinden, himmetsizliklerinden, hamiyetsizliklerinden değildir. Çok hamiyet ehli insanlar. Himmeti âli insanlar ve mert insanlar. Kim bunlar? Ehli hak, ehli Kur'an, ehli İslam. Ama ihtilaf ediyorlar. Sebebi ne? Gafletli ehli dünyanın ve ehli dalaletin hayat-ı dünyeviye ait işlerde samimane ittifak ediyorlar. Mertlikten, hamiyetten, himmetten değildir. Himmetleri çok kasır ve eksik insanlar. Hamiyetleri çok noksan insanlar. Bazen bakıyorsunuz, adam bir fotoğraf çekecek ve bu fotoğraftan ciddi manada para elde edecek diye bir akbabanın açlıktan sürüne sürüne Birleşmiş Milletler'in gıda dağıttığı bir yere gittiğini görüyor. Akbaba da arkasında onu yiyecek, onu paramparça edecek. Gördüğü halde o çocuğu gidip muhafaza etmiyor, kurtarmıyor. Birkaç kuruş kazanacak ya da buradan bir şöhret umacak. Tabi daha sonra intihar ediyor adam. Yani kendi kendinden ciddi manada adam bıkıyor, rahatsız oluyor ve intihar ediyor. Bu fotoğraf meşhurdur. İnternette çokça dolaşıyor. Sırf ben bunu çekeyim, bu kareyi kaçırmayayım ve şöhret olayım, para kazanayım davasından bir çocuk açlıktan, zenci bir çocuk Afrika'da, açlıktan sürüne sürüne fukara gidemiyor. Tam ulaşacağı bir yerde Akbaba onu tam yakalayacağı vakitte adam da fotoğrafı yakalıyor. Ya. Yani himmetleri çok kasır insanlar. Hamiyetten çok noksan, mahrum insanlar ama samimane ittifak ediyorlar. Bunun arkasında nasıl bir haleti ruhiye var? Bunu analiz etmemiz gerekiyor. Bunu bir Ahmet olarak, bir Mehmet olarak, bir Ali Veli olarak analiz etmemiz var. Bir de umum şark alimlerin Bediüzzaman dediği, zamanın harikası dediği bir zatın o meseleyi tahlil etmesi var. Kur'an'ın talebesi olan bir zatın, Kur'an'dan başka üstad tanımayan bir zatın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetini kendi hayat akidesi olarak kabul eden bir zatın bu meseleyi analiz etmesi ve tahlil etmesi. Elbette kendi tahlilimizi bir tarafa bırakıp buna bir bakacağız. Niye ehli himmet olan, ehli hamiyet olan ve yüksek ruhlu olan ehli hak ittifak etmiyorlar da niye himmetten, hamiyetten mahrum ve nuksan olan ehli dünya, ehli gaflet zahiren samimane ittifak ediyorlar? Bunun analizini bu akşam yapacağız. Cenab-ı Hak anlamayı nasip eylesin inşallah. Belki ehli hakkın ekseriyetle, çoğunlukla ahirete ait olan faydaları düşünmekle o ehemmiyetli ve kesretli meselelere hamiyeti, himmeti, mertliği inkısam eder. Şimdi bakıyoruz. Ehli hak çoğunlukla ahireti düşünüyor. Burada ehli hak dediğimiz cemaat ehli olan bütün kardeşlerimiz buna dahildir. Ben ehli imanın imanını kurtarmak yolunda çalışıyorum diyen ve hayatını buna vakfettiğini iddia eden, ilan eden insanlar. Şimdi bakıyor, 7 milyar insan var. 7 milyar insana benim el atmam lazım. Bununla beraber bir tarafta medyanın çeşitli organları var. Medreseler, Kur'an kursları var. Çeşitli hizmet birimleri, çeşitli hizmet metotları var. Ve bütün bunlara karşı kendisini mecbur zannediyor. Hepsini de benim yapmam lazım. Ehli imana ulaşmam lazım. İnsanlara bu hakikatları götürmem lazım diye kendisine bir vazife biçiyor. Doğru mu? Doğru. Fakat biz şu anda ihtisaslar asrındayız. Her bir cemaat ve her bir cemaatin içerisinde her bir ferdin yapması gereken belli bir ihtisas noktası belirlenmesi gerekiyor. Bunu yapmadığımızdan dolayı ne yapıyoruz? 7 milyar insana ben ulaşmam lazım, bu hakikatları götürmem lazım, bu vazife benimdir. Ama bazen ayaklarımız birbirimize çarpıyor, kuyruklarımız birbirimize bazen dokunuyor. Ne olacak? Olsun canım diyoruz. Olsun ama burada ne oluyor arkadaşlar? Hem kuvvetimizi azaltıyoruz, hem ihlasımız sönüyor. Mesele bu. Tekrar okuyorum. Belki ehli hakkın ekseriyetle, çoğunlukla ahirete ait olan faydaları düşünmekle, ben ahirette sevap kazanayım da, ahiret işlerinde muvaffak olayım da, bu gibi şeyleri düşünmekle, o ehemmiyetli ve kesretli çoklukla olan meselelere hamiyeti, himmeti, mertliği inkısam eder, bölünür. Şuna da yetişmem lazım, buna da yetişmem lazım, buna da yetişmem lazım diye himmet ve hamiyeti âli ve yüksek iken bölününce kuvvet ve kıymet o nispette de düşmeye başlıyor. Hakiki sermaye olan vaktini bir meseleye sarf etmediği için Mesele bu. Hakiki sermaye olan vaktini bir meseleye sarf etmediği için, bir noktaya odaklanmadığı için, teksif etmediği için meslektaşlarıyla ittifakı muhkemleşmiyor. Yani ben bu işi yapacağım, diğer yerlere de dua edeceğim, benim asıl vazifem bu deyip yaparsa, o zaman her zaman dediğimiz gibi, üstadımızın ifade ettiği gibi, vücudumuzun azaları gibi yaparsak, ben bir göz hücresiyim, göze kuvvet vereceğim, diğerlerine de elimden geldiği kadar yardımcı olacağım. Mesela gözde bir yara varsa, elde bir yara varsa, göz ne yapar? Onun için çalışır, değil mi? Akıl onun için düşünür. Dil onun için konuşur. Ayak onun için yürür. Ama asıl vazifesi olan şeyi, o hücreler kendi işlerinde ne yapıyorlar? Ben ayak için varım, göz için varım, kulak için varım deyip ruhun o manadaki ihtiyacını karşılaması esasken, eğer göz kendi vazifesini bırakıp bütün vücut olmaya çalışırsa, o zaman ihtilal çıkar. Ayak da bütün vücut olmaya çalışırsa, kulak da bütün vücut olarak ortaya çıkmaya çalışırsa, o zaman ihtilal çıkar. Cemaatlerin şu anda kendilerini bir vücudun ağzaları gibi görmeyişinin temel nedeni bu. Ya benim bir vazifem var. Bu vazifem de nedir? İman hakikatlerini anlatmak mesela. Ben bunu yapayım. Başka gruptaki abiler de kendilerine göre, başka gruptaki abiler de kendilerine göre ve herhangi bir kişinin bir hücre olarak olduğunu farz edelim. Bir cemaate, bir azaya dahil olduğunu gördüğümüz vakit ona dua edeceğiz. Herhangi bir vücuda dahil olmamış, azaya dahil olmamış herhangi birisini o vücuda dahil etmek için çalışması gerekirken, uğraşması gerekirken maalesef çoğu kez kendi elemanlarımızla birbirimize ne yapıyoruz? Oyalanıyoruz. Dışarıda şu anda arkadaşlar meyhaneleri dolduran tonlarca insanlar var. Gençlerin hevaperestane, heveskârane işlerde ciddi manada koşturduklarını görüyoruz. Eğer cemaat ehli olan insanlar hakiki hamiyet sahibi iseler, bunlara ciddi manada el atmak için ciddi projeler üretmesi gerekiyor. Hayır, camiye gelen insanlar dediniz mi? Eyvallah. Ama camiye gelen cemaatten herhangi birisi bir cemaate mensupsa, ona el atmak hamiyet işi değildir. Hamiyet işi de değildir. Bazen bu yanlışlıklara girebiliyoruz. Hakiki sermaye olan vaktini bir meseleye sarf etmediği için meslektaşlarıyla ittifakı muhkemleşmiyor. Kuvvetli bir ittifak kuramıyoruz. Çünkü meseleler çok, daire dahi geniştir. Hem meseleler çoktur, hem daire geniştir. Oysa meseleleri küçülteceğiz, daireyi daraltacağız ki iş yapabilelim. Herkes kendi işinde ciddi manada muvaffak olabilsin. Gelelim ehli dünyaya arkadaşlar. Ehli dünya ne yapıyor? Gafletli ehli dünya ise, ehli gaflet ise, sadece dünyaya vaktini hasreden, odaklayan insanlar ise, yalnız hayat-ı dünyeviyeyi düşündüklerinden, ahiret alimlerinde yok. Sadece bu dünya var. Bu dünyayı kurtarmak için de ne yapmam lazım? Elbette birilerinin yardımını elde etmem lazım. Bütün hissiyatıyla, bütün hissiyatıyla ve ruh ve kalbiyle şiddetli bir surette hayat-ı dünyeviye ait meselelere sarılır ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışır. Gafletli ehli dünya, dünyevi işlerde muvaffak olabilmek için kendilerine bir yer, bir hizmet sahası seçiyorlar ve orada diğerlerinin de yardımını isterler. Misal diyorum, adam futbol işiyle uğraşıyorsa orada kendisini derinlemeye girdirmeye çalışıyor. Başka birisi farklı bir alanda çalışmak istiyorsa o yönden. Başka birisi medya işlerinde ilerlemek istiyorsa hakeza. İşte onların arkadaşlar bu manadaki faaliyetlerinden bizim ders almamız lazım. İlim mali umumidir. Kimsenin malı değildir. Yani onlar bu manada muvaffak oluyorsa, ihtisaslaşma dediğimiz şeyden fayda görüyorlarsa, biz de cemaatler olarak bundan ciddi manada istifade etmenin yollarına, çarelerine bakmamız gerekiyor. Akıl bunu gerektiriyor. Tekrar okuyayım burayı. Gafletli ehli dünya ise yalnız hayat-ı dünyeviyeyi düşündüklerinden, dünya hayatını düşündüklerinden bütün hissiyatıyla ve ruh ve kalbiyle şiddetli bir surette, ruhuyla, kalbiyle, aklıyla, hissiyatıyla şiddetli bir surette hayat-ı dünyeviyeye ait meselelere sarılır, dünya hayatına ait meselelere sarılır ve o meselede ona yardım edene kuvvetli yapışır. Ve hakikat noktayı nazarında beş paraya değmeyen ve ehli hak ona 10 para kıymet vermeyen meselelere divane olmuş elmasçı bir Yahudinin 5 paralık cam parçasına 5 lira fiyat verdiği gibi 500 lira kıymetindeki vaktini o meseleye hasreder. Arkadaşlar, çok müthiş bir nokta. Cenab-ı Hak anlamayı ve anlatmayı nasip etsin inşallah. Burada Yahudi bir zatın bir işini anlatıyor üstadımız. Bu iş muhakkak yaşanmış ki anlatılıyor. Yahudi bir adam var ama divane, aklını kaybetmiş bir adam, aklını yemiş bir adam ve bu adam 5 paralık 40 para bir kuruştur. 5 paralık cam parçası hükmündeki bir şeye elmas değeri verince bütün çocuklar geliyor, ona camlarını veriyorlar ta ki elması kapsınlar diye, alsınlar diye. Aynı şekilde bir insana Allah'ın verdiği ömür sermayesi hem dünyaya hem ahirete, hem dünyayı kazanmaya hem ahireti kazanmaya yetecek derecede olduğundan bu adam o sermayeyi sadece cam parçası hükmündeki dünyaya hasrederse ve verirse elbette kendisi dünya cihetiyle ne olacak? Muvaffak olacak. Yani kendisi elmas değerindeki sermayesini yalnız dünyanın o da o işini kazanmak için verince Cenab-ı Hak da onu ne yapıyor? Muvaffak ediyor. Tekrar okuyorum. Hakikat noktayı nazarında, hakikat noktayı nazarında 5 paraya değmeyen ve ehli hak ona 10 para kıymet vermeyen meselelere divane olmuş elmasçı bir Yahudinin 5 paralık cam parçasına 5 lira fiyat verdiği gibi 500 lira kıymetindeki vaktini o meseleye sarf eder. 500 lira verin, 5 paralık bir şey alabilir misiniz? Evet. Hem de herkes seve seve verir. Yani gidiyorsunuz fırıncıya, diyorsunuz ki ya sana 5000 lira bana bir ekmek ver. Adam da insafsız olursa ne yapacak? Size ekmek verir, o 5000 liranızı da alır. İşte dünya insafsız bir bakkal gibi, insafsız bir fırıncı gibi. Yani mesele misal olsun diye söylüyoruz bunu. Ve ehli dünya divane olmuş o Yahudi gibi 500 lira kıymetindeki sermayesini veriyor, 5 para kıymetindeki dünyanın o meselesini böylece rahatlıkla elde ediyor. Ayrıca kendisine faydalı olacak, faydası dokunacak herkese de ne yapıyor? Onlara dostluk ihtiyacı hissedip onlara sarılıyor. Ya. Elbette bu kadar fiyat verip ve şiddetli hissiyat ile sarılmak batıl yolunda dahi olsa samimi bir ihlas olduğundan. Yani ihlasla dünyayı elde etmek için öyle uğraşıyor ki adam, Allah bir insan ihlasla ne istiyorsa verir kaidesiyle onun istediğini veriyor. Biz eğer ihlasla samimi ittifak edeceğiz ehli imanla desek ve bir ittifak rabıtası, bir ittifak birliği kuracağız desek Allah bize de kurdurtur. Niye Avrupa Birliği kuruluyor da samimi bir İslam Birliği kurulamıyor? Niye kurulamıyor? Buna bir bakalım. Biz her zaman hatayı dışarıda arıyoruz. Biraz da öz eleştiri yapalım. Burada bir ailede 2 kardeş bir araya gelmediği bir ortamda bir cemaatten iki fert birbiriyle hakki barışmadığı bir ortamda, iki cemaatin samimi bir ittifakla bir araya gelmediği bir ortamdan nasıl İslam birliğinden dem vurabiliriz? İslam birliğini nasıl bekleyebiliriz? Hangi vicdanla, hangi izanla? Ya, biz bir cemaatiz, bir kendi aramızda problem oluyor bazen. Bir araya gelemiyoruz. Ya da iki cemaat diyelim, biraz daha meseleyi daha netleştirelim. İki cemaat samimi bir şekilde ihlasla bir araya gelemiyorlar. Birleşmek manasında değil. Birazdan söyleyecek, birbirlerine ihtilaf etmemeleri bize yeter. Bazen bakıyorsunuz, öyle bir duruma giriyoruz ki ehli gaflet oturuyor ve bize gülüyor. Biz de o yanlışlıkları maalesef rahat bir şekilde yapıyoruz. Televizyonda 70 milyon önünde. Tekrar okuyorum burayı. Elbette bu kadar fiyat verip, yani bütün sermayesini fiyat verip ve şiddetli hissiyat ile sarılmak, şiddetli hissiyat ile de o meseleye sarılmak, batıl yolunda dahi olsa samimi bir ihlas olduğundan, bir de samimi ihlasla istiyor orayı, o meselede muvaffak olur ve ehli hakka galebe eder. Hem o muvaffak oluyor, hem ehli hakka da ne yapıyor? Galebe ediyor arkadaşlar. Yani ehli gaflet bizi niye mağlup etsin? Bizdeki kuvvetsizlikten mi? Hayır. Napolyon demiş ki, Türkleri, yani onların Türk dediği Müslüman olarak kabul edelim, Müslümanları savaş meydanında yenmek mümkün değildir diyor. Ve tarih buna şahit. Adam dahi bir adam. Bu meseleyi anlamış. Peki nasıl yapacağız? Tarih boyunca Çinlilerin olsun, başkalarının olsun yaptığı gibi, Avrupalıların da yaptığı aynı. Ehli iman büyük bir somun ekmek gibidir. Bir defa da yutamazsınız. Böl, parçala ve yut kaidesiyle hep Müslümanları böyle bölmüşler. Ve biz de maalesef o oltaya gelmişiz. Enteresandır. Ben küçüktüm. Hacı babamın da Allah rahmet eylesin çalıştığı yere gidiyorduk, baraja. Küçük kafamla şunu düşünüyordum. Ya buraya bir olta attık. Buraya bir olta attık. Buradan bir balık çıkardık. Aynı yere attık. Bir balık daha çıkardık. Ya bu balıkların hiç mi aklı yok? Aynı yerden ben baksam ki diyelim mesela, buraya bir olta attılar ve bir arkadaşımızı oltayla yukarıya doğru çektiler, boğazlandı. Perişan oldu, öldü. Ve ben de bunu görüyorum, çırpılmasını. Ben aynı oltayı gördüğüm vakit gidip tekrar ona bağlansam yani bana ne derler? Bu adamın aklı yok derler. Ben de küçük aklıma diyordum ki, ya bu balıktan hiç mi aklı yok? Zaman geçti, anladım ki hakikaten Allah balıklara evet akıl vermemiş. Ama aynı oltaya biz takılıyoruz. O balık Cenab-ı Hakk'ın hem Rezzak ismine ayna oluyor, hem farklı farklı ilahi tecellilere mazhar oluyor. Ama biz irademizle aynı oltaya tarih boyunca hep takılmamız bizi mesul eder arkadaşlar. İrademiz var, aklımız var, şuurumuz var. Bir şeyimiz eksik, Allah izan versin inşallah. İzanımız problemli. Evet. Ehli hakka galebe eder. Peki bunun neticesinde ne olur? Ehli hakka galip olduktan sonra ehli dünya bize şefkatle mi davranır? Arkadaşlar, bize öyle pahalı satar ki o meseleyi, öyle pahalı ödetir ki biz bile şaşıyoruz. Bu kadarını beklemezdik diyoruz. Bu adamlar ne kadar medeni görünüyordu bunlar. Bunlar ne kadar iyi insanlar görünüyorlardı. Bütün dünyaya nasıl bir simayla, nasıl bir çehreyle görünüyorlardı. Nasıl bir maske takmışlar da biz bunu göremedik dedirtecek haller oluyor. Bu galebe neticesinde ehli hak zillete ve mahkumiyete ve tasannua, riyakarlığa ve riyaya düşüp ihlası kaybeder. Yani bu ehli dünya, şu ehli gaflet bize fazla sıkıntı vermesin diye riyakarlığa girmeye başlıyoruz, bize fazla zarar dokunmasın diye. Arkadaşlar, uyanmamız gerekiyor. İzzetimizi muhafaza etmenin yolu ittifaktır. Şerefimizi korumanın yolu ittifaktan geçiyor. İhlası muhafaza etmenin yolu da öyledir. Ne zaman ki biz ehli dünyaya mağlup olduk, olsak, o zaman hem şeref hem izzet gittiği gibi rıza-i ilahi yolunda tek sermayemiz olan ihlası da kaybediyoruz ve kaybettik zamanında. Şu anda toparlanma vakti. Burada toparlanan insanlar kazanacak. Aynı minval üzere giden insanlar kaybedecek. Tarih bize gösteriyor ki ne zaman Müslümanlar ittifak etmişlerse dünyaya hakim olduğu gibi adalet ve merhamet saçmışlar, neşetmişler, götürmüşler. Yine tarih şahittir ki Müslümanlar ihtilaf gördüğü vakit ehli gafletin çizmesi altında ezildiği gibi cesetleri, ruhları da, vicdanları da, şerefleri de payimal olmuş. Tarih buna şahit. Tarihten ders almak isteyenler tarihi kitapları rahat bir şekilde analiz edebilirler, okuyabilirler. O namert, himmetsiz, hamiyetsiz bir kısım ehli dünyaya dalkavukluk etmeye mecbur olur. Görüyor musunuz? O namert, himmetsiz, hamiyetsiz bir kısım ehli dünyaya dalkavukluk etmeye mecbur olur. Ey ehli hak, ey hakperest ehli şeriat. Müthiş ifadeler. Biz hak ehli olduğumuzu iddia ediyoruz değil mi? Hak ehliysek hakka uygun hareket etmemiz gerekiyor. Bir, hakperest ehli şeriat. Biz şeriat diyorsak şeriatın emirlerine uymamız gerekiyor. Bir arkadaşımıza soruyorsun, sen mesleğin ne? Ben matematikçiyim diyor. Bak, ona matematikle alakalı sorular sorarsınız. O da onunla birikimli olması icap ediyor. Bir arkadaşımıza soruyorsunuz, ilahiyatçıyım diyor. İlahiyatla alakalı soru sorarsınız. Ondan o manada bir netice beklersiniz. Doğru mu? Burada ehli şeriat değilim diyen var mı aramızda? Ama hayatımızı, konuşmalarımızı, söylemlerimizi, ifadelerimizi şeriat mizanına vurun. Hissiyatınızı şeriat dengesine göre değerlendirin ve kendinize bir puan verin. Ya epey arkadaşlar sınıfta kalıyoruz. İyi bir model yok ki aramızda, ona baktığımız vakit kendimize bir ayar çekelim. Onun için tek bir model var şu anda. Kur'an ve sünnet-i Resulullah. Onlara bakmak lazım. Alem buysa kral benim demek doğru bir değerlendirme tarzı değildir. Başkası bana miyar olamaz. Ölçü olamaz. Ölçü Kur'an'dır. Ölçü Allah'ın hükümleridir. Ölçü sünnet-i Resulullah'tır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Ölçü ondan hakki ders alan Bediüzzamanlar, İmam-ı Gazaliler, Şah-ı Nakşibendiler gibi kutlu insanlardır. Ölçü bunlar. Tekrar okuyorum burayı. Ey ehli hak, bir. Ey hakperest ehli şeriat. Hakka aşık olan ehli şeriat ve ehli hakikat ve ehli tarikat. Dışarıda kimse kaldı mı? Yok. Bütün cemaatler burada. Bu müthiş maraz-ı ihtilafa karşı, şu müthiş ihtilaf marazına, hastalıklarına karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek, birbirinizin kusurunu görmeyerek yek diğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz. Bakın, birbirimizin kusuruna bakmakla işi düzeltemeyiz. Birbirimizin doktoru hükmünde olacağız. Tedaviyi öyle ustalıkla yapacağız ki karşıdaki adam ölmeyecek, ölmeyecek. Biz bazen nasihat ederken adam öldürüyoruz. Üstadımız ne diyor? Aksül amel etmezse nasihat etmektir diyor. Nasihatı aksül amel etmemek, yanlış bir mecraya adamı sokmamak şartıyla yapabilirsin diyor. Bazen bakıyorsun adamın kafasına vura vura bir hakikat anlatmaya çalışıyoruz. Bu adam senden bir şey almadığı gibi adam ölür ya. Perişan oluyor. Ve bakın Şu anda ehli gaflet ve ehli dünya öyle bir yol bulmuş ki kendilerine. Yani maşallah diyemeyeceğim çünkü şer yolunda kullanıyorlar. Hak yolunda kullanmış olsalardı binler maşallah demek lazım. Bir cemaat lideri olan birisini buluyorlar. Ve televizyona çıkarıyorlar. Ve konuşturuyorlar. Öyle sorular soruyorlar ki altında bir buz var gibi. Adamın ayağını kaydıracak şekilde konuşturuyorlar. Kimin aleyhinde konuşsa başka anlaştıkları medya organlarına onları oraya dahil ediyorlar. Onlar da bunu o manada vurmaya başlıyor. Ve horoz şeyleri var, dövüşçüleri var. Horoz dövüşçüleri gibi oturup böyle ayak ayak üstüne atıp kahkaha attıklarını manen duyar gibi oluyoruz. Birisi filan cemaatin liderine, birisi bir cemaate, birisi başka bir gruba öyle atıyor ki ya. Yahu ben ehli dalaletin dalaletini görmeyecek o ferasete sahip değilsem imanımdan korkmam lazım ya. Üstadımız bir hadis-i şerif naklediyor. İttaku firasetel mümini fe innehu yenzuru bi nurillah. Müminlerin ferasetinden korkunuz çünkü o Allah'ın nuruyla nazar eder. Burada ferasetin kaynağı olarak imanı gösteriyor. Ferasetin, basiretin ve hakikati görme dediğimiz o cevherin kaynağı imandır. Eğer karşımdaki adamın İslam'ı vurmak için beni kullanıyor gibi bir hissini ben alamıyorsam, bende o feraset yoksa, o basiret yoksa, onun kaynağı olan imanımda problem vardır arkadaşlar. Onun için üstadımız diyor ki bu zamanın en büyük meselesi iman. Ben bütün mesaimi iman üzerine teksif ettim diyor. Odakladım. Bediüzzaman isteseydi büyük bir müştehit olabilirdi. Başka bir meslekte, başka bir tarikatta muazzam bir yol açabilirdi. Allah ona o kapıyı açabilirdi. Ama hayır. Ehli iman en büyük problemi, en büyük meselesi imanında yatıyor, imanında. Onun için en büyük imani meseleleri böyle oturmuş, en sıkıntılı münkabız hallerde onları tehdit etmiştir. Benim kaybedecek bir vaktim yok demiş. Bırak hapisten çıktıktan sonra yaz canım, biraz istirahat et. Kahveni yudumla. Güzel bir ortam geldikten sonra, güzel bir döşeğe kavuştuktan sonra otur bu iman hakikatle ondan sonra yaz. Hayır. Kaybedecek bir an bile yok diyor. 80 küsur senelik bütün ömrümde dünya zevki namına bir şey bilmiyorum diyor ya. Dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçti. Niye peki? Elhamdülillah işte böyle bu sağduyuya sahip olan cemaatlerin ve müminlerin yetişmesi için. Gelelim tekrar buraya. O televizyonlarda bizi boğuşturmaya, bizi dövüştürmeye çalışan insanları imanın ferasetiyle, basiretiyle, altyapısıyla halledip, görüp, müşahede edip, beni binler zorlasanız da ehli iman olan kardeşimin binler kusuru da olsa aleyhinde bir kelime konuşturamazsınız dedirtmek lazım arkadaşlar. Burada diyelim mesela kendi aramızda problemler olabilir. Kol kırılır, yen içerisinde kalır malumunuz. Doğru mu? Ben bir kardeşimle olan problemi kendi alemde yine çözebilirim. Ehli dünyadan, ehli gafletten birisini gelip de beni tahrik edip o kardeşimin aleyhinde konuşturmaya kesinlikle fırsat vermemem lazım. Ama o benim aleyhimde konuşuyor. Devam ediyoruz. O benim aleyhimde konuşuyor ya. Bana hak etmediğim şekilde davranıyor ya mesela. Evet, hani bazıları umanda şey yapıyor. Ben konuşmuyorum ama aleyhimde konuşuyor. Televizyonlarda, medyalarda, çeşitli yerlerde. Konuşmasam haksızlığım sanki tescil edilmiş olur diyenler var. Hakikaten öyle mi? Bu müthiş maraz-ı ihtilafa karşı birbirinizin kusurunu görmeyerek yek diğerinizin, bir diğerinizin ayıbına karşı gözünüzü yumunuz. Ve izen merru billagvi merru kirame. Edeb-i Furkani ile edepleniniz. Ayet dedik ya az evvel. Bizim yol göstericimiz, kılavuzumuz, rehberimiz kim? Allah. ve Resulullah aleyhissalatü vesselam, Allah bize ne buyuruyor? Vaize merru billahvi merru kirame. Okuyorum manasını. Onlar boş sözlerle, çirkin davranışlarla karşılaştıkları zaman izzet ve şereflerini muhafaza ederek oradan geçip giderler. Size birisi kötü bir söz mü söyler? Evet. Müminlerin sıfatları bunlar. Size birisi kötü bir söz söylediği vakit izzetinizi, şerefinizi muhafaza edin ve oradan çekin ve gidin. Bunu kim yapmış? Efendiler efendisi. Kainatın medarı şerefi olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam yapmış. Sen kim oluyorsun? Hem de sana bir mümin söz söylemiş. Ona ise müşriklerden birisi söylemiş. Ebu Cehil söylemiş. Ne sen Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan daha şereflisin, ne sana o sözü söyleyen o mümin olan kardeşimiz Ebu Cehil'den daha şerefsiz. Ya. Peki sen nasıl yaparsın bunu? Ya. Bir. İkincisi arkadaşlar, herkes kendisine yakışanı yapar. Birisi benim aleyhimde konuşuyorsa o kendisine yakışan hali göstermiştir, tavrı göstermiştir. Ben de kendime yakışan tavrı göstermem gerekiyor. Siz yoldan geçiyorsunuz. Affedersiniz, bir köpek gelse, ısırsa, siz de ısırır mısınız? Isıramazsınız. Affedersiniz, havlasa havlar mısınız? Hayır. O kendisine yakışanı yapar. Ben kendime yakışanı yapmam lazım. İmam-ı Azam Hazretleri'ne demişler ki, ya imam, o gün o öküzün önünden niye kaçtın? Demiş ki, onun boynuzları var, benim de aklım var demiş. Onun boynuzları var, benim de aklım. Boynuz neyi gerektirir? Bir adama vurmaya mesela. Akıl neyi gerektirir? Boynuzların hedefinden kurtulmaya ve kaçmaya. Ya, herkes kendisine yakışanı yapıyor. Birisi bize kötü bir söz söylediği vakit biz ne yapacağız? Kardeşim, seni Allah'a havale ediyorum deyip oradan ayrılmak. Hz. Aleyhisselam'ın sünneti bu. Edeb-i Furkani ile edepleniniz ve harici düşmanın hücumunda dahili münakaşatı terk etmek, burası çok mühim. Her bir cümle arkadaşlar bizim kimyamızı değiştiriyor ya, kimyamızı. Biz farklı bir şekilde davranırken şu cümleyi anladıktan sonra Allah Allah, demek İslam bana bunu emrediyor ha. Demek hikmetle hareket etmek böyle olur, öyle mi? Demek ki akıl ve vicdan ve izanla hareket etmek böyle olur, öyle mi diye her bir cümle bizi başka bir felaketten elhamdülillah azade ediyor arkadaşlar. Bunların hepsi rahmetli İbrahim Canan hocam vardı. Ahmet hocamın hocası. Profesör, hadis profesörü. Çok da takva bir zat. Onu rahmetle almış olalım inşallah. Risale-i Nur'da diyor, imanla ve içtimaiyatla alakalı. Her bir cümleyi ehli olursa diyor ki, ben çok şeyini keşfettim diyor. Ya bir ayete ya da hadise dayandığını diyor, ben ispat edebilirim ve ispat edebilenler insanlar var diyor. Edebilen insanlar var. Elhamdülillah. Büyük zatların ifadelerine, eserlerine, değerlendirmelerine baktığınız vakit arkadaşlar, kokusunu alabilseniz, o işin uzmanı olabilseniz, istişmam edebilseniz, koklayabilseniz, bakıyorsunuz ki bir ayet kokuyor. Bakıyorsunuz ki Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın bir ifadesi orada koku vermiştir. O kokuyu alabilirsiniz. İmam Gazali de olabilir, İmam-ı Azam Hazretleri de olabilir, Abdülkadir Genel Hazretleri de olabilir, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de olabilir. Şu değerlendirmeler var ya arkadaşlar, biz bunları hayatımıza hayat etsek, değil mi? Dengemize bunları kazandırabilsek, öyle güzel işler, öyle güzel faaliyetler gösteririz ki. Ya. Elhamdülillah. Ve harici düşmanın, hariçte düşmanlar geliyor, harici düşmanın hücumunda dahili münakaşatı, dahili münakaşaları terk etmek ve ehli hakkı sükuttan, perişanlıktan ve zilletten kurtarmayı en birinci ve en mühim bir vazife-i uhreviye telakki edip yüzer ayet ve hadis-i nebeviyenin şiddetle emrettikleri uhuvvet, muhabbet ve teavünü yapıp bütün hissiyatınızla ehli dünyadan daha şiddetli bir surette meslektaşlarınızla ve dindaşlarınızla ittifak ediniz. Yani ihtilafa düşmeyiniz. Ehli dünya küçük bir dünyevi menfaat için birbirlerine sarılıyorlar da, birbirlerine dostlukla muamelede bulunuyorlar da, sen ehli hak için, rızay hak için, ahiret için, cennet sevabı için, ehli imanın manevi saadeti ve selameti için bu fedakarlığı yapmıyorsan sende problem var. İhtilafa düşmeyiniz. Dindaşlarınızla ittifak ediniz. Yani ihtilafa düşmeyiniz. Bizim ihtilafa düşmememiz bile ittifaktır. Hadis-i şerif dedi. Buradan bir hadis-i şerif ben size nakledeyim. Üstadımız burada almış. Ehadis-i şerifede gelmiş ki 22. mektupta ehadis-i şerifede gelmiş ki ahir zamanın Süfyan ve Deccal gibi. Süfyan İslam Deccalıdır. Deccal da büyük Deccal. Yani bütün insanlara manevi bir felaket ve helaket getiren, onu sağlayan büyük Deccal. Hadis-i şerifte gelmiş ki hem İslam Deccalı olan Süfyan hem büyük Deccal olan o Deccal gibi nifak ve zındıka başına geçecek eşhas-ı müthişey muzırraları İslam'ın ve beşerin hırs ve şikakından istifade ederek az bir kuvvetle nev-i beşeri her cümerc eder ve koca alem-i İslam'ı esaret altına alır. Az bir kuvveti var ama çok tahrip edecek fitne ateşleri var. Fitne metotları var. Bakın kuvveti az ama fitne metotları çok kuvvetli. Bize de bir yem atıyor, oltaya takılıyoruz, tekrar gidiyoruz aynı oltaya tekrar takılıyoruz. Ya hadi tamam bundan 100 sene evvel ki Müslümanlar takılmıştı, hiç olmasa bundan ders alalım. Hayır. Dolayısıyla Deccal'ın ve Süfyan'ın ehli imanı alt etme gibi bir durumu kendi kuvvetiyle yapmıyor. Ehli imanın birbirlerine olan düşmanlıklarından, ihtilaflarından, iftiraklarından yapıyor arkadaşlar. Cenab-ı Hak izanımızı artırsın. Hazreti Mevlana'nın ya da Şeyh Sadi Şirazi'nin de Bostan ve Gülistan'da olabilir. Şu anda tam yer olarak hatırlamıyorum. Önemli olan hadise. Bundan çokça ders almak lazım. Bunlar hayvanlarla alakalı bazı meseleleri bize nakletmişler. Onları konuşturmuşlar fabul tekniğiyle. Ta ki biz bunlardan bu dersleri alıp kendimize kazandıralım. Tilki malumunuz tavuklardan, horozlardan zevk ve lezzet alan bir mahluk. Tilki. Bir horoz görüyor ağacın tepesinde. Bunu aşağı indirmesi gerekiyor. Diyor ki horoz kardeş diyor, senin sesin güzeldir diyor. Namaz vakti de gelmiş. Bir ezan-ı Muhammed'i okusan, ondan sonra seninle bir cemaat namazı kılsak iyi olur. Bunu tilki diyor bunu horoza. Tabii horoz daha önce arkadaşlarının başına gelenlerden ders almış bir horozdur. Ya diyor seninle nasıl cemaat namazı kılarız? Sen biliyorsun diyor ki ya diyor bu diyor, ibadettir diyor. Burada diyor fitne olmaz diyor. Sen diyor gel diyor beraber namazımızı eda edelim diyor. Hem de cemaatle. Horoz yüzünü sağa döndürüyor. Tekrar dönüyor tilkiye. Diyor ki tilki kardeş diyor biliyorsun ne kadar cemaatte fazla fert olsa sevap daha fazla olur değil mi? Evet diyor. Bak diyor buradan diyor şu anda bir tane tazı ile bir tane avcı geliyor. Onları da bir çağırayım. Onlar da gelsin bizim cemaate dahil olsunlar. Tabi tilkinin etekleri tutuşuyor. Bir tane avcı geldi mi, tazı geldi mi ne yapacak? Kendisi horozu hangi hale sokmaya çalışıyorsa onlar da herhalde. Tabi tazı diyor ki abdestim sıkıştı diyor. Tabi tilki. Tilki diyor ki abdestim sıkıştı gitmem lazım diyor. He? Kurnaz. Arkadaşlar bundan şöyle bir ders çıkaralım da Ama başka güzel dersler de bulursanız onları da dersten sonra bize anlatın. Onları başka yerde de inşallah zikredelim. Eğer biz birilerinin yemi olmak için birileri uğraştığı vakitte ehli imandan bazı kuvvetli avcıların ve bazı değerli tazıların yanımızda olduğunu görsek ve o tilki gibi ehli gaflete tamam kardeşim sen orada dur ama biz bunlarla beraber bir cemaat kuruyoruz sana öyle geleceğiz desek emin olun ehli gafletin ehli dünyanın devamlı abdesti sıkışacak. Şu anda bu hainler, bu zalimler ehli imana ve masum insanlara şu kadar zarar veriyorlarsa bütün cezayı onlara vermemek icap ediyor. Biz Kur'an-ı Kerim'in bize verdiği ittifak derslerini almıyoruz, anlamıyoruz. Hadis-i şeriflerde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın bize vermek istediği mesajı almıyoruz, alamıyoruz ya da hesabımıza çoğu kez gelmediği için almak istemiyoruz. Bizim için bunlar esas. Kur'an-ı Kerim'in ve hadis-i şeriflerin ittifaka dair, ihtilafa düşmemeye dair derslerini alırsak inşallah hiçbir tilki, hiçbir mahluk ehli imana yan bakamaz. Ehli imana zarar verme cüretini, cesaretini kendisine gösteremez. Ve her zaman bize dostluk yüzü göstermek mecburiyetinde kalacaklar. Yine tarih buna şahittir. İşte Osmanlı, işte sahabi dönemindeki büyüklerimiz, işte Selçuklu büyük devleti. Ve her zaman düşmanlar bunlara tabazbus ve riyakarlıkla yanlarında durmak mecburiyetini hissetmişler kendilerinde. Hazreti Kanuni bakın. Hazreti Sultan Fatih. Hazreti Yavuz Selim. Bunlar öyle dünyaya adalet dersi vermişler ki. Fransa'da bir dans yeri açılıyor. Kanuni ne diyeceksin ki sana ne diyeceksin yani. Sen İstanbul'dasın. Osmanlı'dasın. Fransa'da böyle bir yer açılmışsa sana ne? Ama değil. Bunlar dünyanın manevi dengesini şehvete ve günahlara dair döndürmeye çalışıyorlar. O zaman bana ne değil. Eğer diyor bu ahlaksızca fuhşiyata dair işleri terk etmezseniz, bırakmazsanız Saint Pierre Sarayı'nda atıma ot yedirmeyi ben iyi bilirim diyor. Ve kapanıyor. Sen bunu diyebilir misin? Kendine diyememişsin ki onlara diyesin. Çevrene diyememişsin ki onlara diyesin. Kuvvetimiz hiçe iner. Ayet öyle diyor. Böyle küçük meseleler için kıymetdar vaktimi sarf etmektense o çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymetdar şeylere sarf edeceğim deyip çekilerek ittifakı zayıflaştırmayınız. Burası çok mühim bir nokta. Bazen bize böyle bir şey geliyor. Diyoruz ki ya oraya gidip de vakit kaybetmektense ben evimde oturayım. Evimde de kitap okurum canım. Şeytan bazen sağdan yanaşıyor. Oraya gittim bir saat durdum. Doğru dürüst bir şey öğrenmedim. Doğru dürüst bir şey anlamadım. O zaman burada oturayım canım. Çoluk çocuğumla da bir şeyler okuruz gibi. Çoluk çocuğumuzla bir şey okursak eyvallah. Onda problem yok da. Padişahımız bize bir ders daha öğretiyor. O çok kıymetli vaktimi zikir ve fikir gibi kıymetli şeylere sarf edeceğim diyen insanlara bu manada deyip çekilerek ittifakı zayıflaştırmayınız diyor. Çünkü bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğiniz çok büyük olabilir. Buraya gelip bir kardeşimizin oturması ve buraya bir kuvvet vermesi, buraya derken herhangi bir cemaat, o manada anlayın. Herhangi bir cemaate giderseniz yolunuz açık olsun, onda problem yok. Yeter ki şu vücudun içerisinde bir aza olalım. Ama buraya gelseniz daha iyi, o ayrı bir konu. Herhangi bir cemaate gidip de oturmak arkadaşlar, görünüşte küçüktür ya ben olmasam da ne olur? Hayır. Zahiren çok küçük zannettiğiniz bir şey hakikaten çok büyük olabilir. Çünkü niye? Siz İslam birliğine kendi çapınıza göre, kendi kuvvetinize göre bir fayda vermişsiniz, bir kuvvet vermişsiniz. Farkında olun olmayın. Mehmet Kırkıncı hocam, Allah hayırlı uzun ömürler versin inşallah. Kendi yanındayken Erzurum'da bir abimiz üniversite okuyor. Risale-i Nur çok ciddi okumuş. Daha sonra bu abimiz memleketine gitmiş. Hocamın da bir ara onun memleketine yolu düşüyor. Mehmet Kırkıncı hocamın. Çok meşhurdur. Diyor ki filan zat niye gelmedi derse, hocam kim bu diyorlar. Tanımıyorlar. Allah Allah diyor. Ya filan filan, hayır kimse tanımıyor. Bir şekilde hocam onu bulduruyor. Geliyor. Hocam diyor, illa diyor evime geleceksiniz. Misafir olacaksınız. İzzet, ikram neyse. Hocama kendi kitaplarını gösteriyor. Bakın. Kendi kitaplarını gösteriyor. Kitapların altını böyle çizmiş. Yazmış, çizmiş, okumuş, haşiler düşmüş, not düşmüş. Hocam diyor, ben elhamdülillah medreseye gitmiyorum ama kendi kendime çok ciddi manada kitabımı okuyorum. Mütalalarımı, müzakerelerimi yapıyorum. Hocam demiş ki, kardeşim kendi evinde yalnız başına Risale-i Nur okuyacağına, böyle yırta yırta, altını çize çize okuyacağına, git medresede güreş yap, daha hayırlıdır. Niye? Çünkü burada İttihad-ı İslam'ın çekirdekleri atlıyor. Bir, şahsiyet-i maneviye-i Muhammediye'nin kalbi ve ruhu burada atıyor. Sen yalnız başına kaldığın vakit kendine ancak faydan olur, o da olursa, buraya geldiğin vakit alemi İslam'a faydan var arkadaşlar. Cenab-ı Hak bu şuuru da bize nasip etsin. Çünkü bu manevi cihatta küçük mesele zannettiğiniz çok büyük olabilir. Küçük mesele zannediyorsunuz buraya gelmeyi, çok büyük olabilir. Bir neferin bir saatte mühim ve hususi şerait dahilinde, şartlar dahilindeki nöbeti bir sene ibadet hükmüne bazen geçmesi gibi. Hadislerde, rivayetlerde var. Hudutta beklemek, kışın soğuğunda nöbet tutmak, görünüşte bir saattir, ehemmiyetsizdir. Ama bir sene nafile ibadetten hayırlıdır. Şu ahir zamanda herkesin dinden soğuduğu, soyutlandığı, herkesin dinsizliği bir moda olarak gördüğü bir vakitte bir avuç Müslüman bir araya gelecek, bize görünüşte çok basit ve sade bir fiilmiş gibi geliyor ama Allah'ın indinde bakın, Hazreti Muhammed Aleyhisselam gözüyle bakın hadiseye, o küçük hadise değildir artık. Bir saat nöbet görünüşte küçüktür, hakikatta bir sene nafile ibadetinden hayırlı ama bazı şartlar dahilinde. Burada da buraya gelip bir saat ders dinlemek, durmak görünüşte ehemmiyetsiz küçük bir şey ama bazen bir sene nafile ibadetinden daha hayırlı olabilir. Tefekkür dersleri hariç. Burada toplanmamız sadece diyorum yani. Bu ehli hakkın mağlubiyeti zamanında manevi mücahede mesailinde, manevi mücahede meselelerinde küçük bir meseleye sarf olunan senin kıymettar bir günün, küçük bir meseleye dair sarf ettiğin, senin küçük bir günün, ehemmiyet vermediğin bir günün, o neferin o saati gibi 1000 derece kıymet alabilir. Hadi gel bakalım, ders vaktinde evinde otur. Her akşam derse gidin demiyoruz. Haftanın belli vakitleri var. Çoluk çocuğumuzu da alalım. Onların da imanını kurtarmak namına böyle hizmet yerlerine lütfen gidelim yani. İstifade edelim ve ettirelim. Tahrim suresinde geçen ayet var. Ya eyyühellezine amenu ku enfusikum ve ehlikum nara. 6. ayet. Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi ateşten sakındırınız. Muhafaza etmeye çalışınız. Siz bir çobansınız. Kendi raiyetinizden mesulsünüz. Onun için arkadaşlar elimizden geldiği kadar bu hizmetlere kuvvet vermek, bu ittifaka ciddi manada kuvvet vermek bizim şiarımız ve işimiz olmalı. Bir günün 1000 gün olabilir. Bir günün 1000 gün olabilir. Madem liveçillah'tır, sırf Allah için yapıyoruz bunu. Burada kimsenin beklentisi yok, şükürler olsun. O işin küçüğüne, büyüğüne, kıymetli ve kıymetsizliğine bakılmaz. Ya ben çok kıymetsiz bir iş yapıyorum. Onu bırak Allah tartsın. Sen karışma ona. Benim vazifem nedir? Buraya gelmek, Allah için, Allah rızası için imanı kurtarmaya çalışmak. Buraya gelmek için adım atmak. Gerisi Allah'ın. Buraya beni getirmek, istifademi arttırmak, sevap vermek, bunu ahirete intikal ettirmek Allah'ın vazifesi. O sizin vazifeniz değildir. Dolayısıyla kıymetli mi, kıymetsiz mi? Sana göre çok kıymetsiz görünebilir. Allah yanında çok kıymetlidir. Sana göre de çok kıymetli görünen şeyler Allah'ın yanında da çok kıymetsiz olabilir. İhlas ve rıza-i ilahi yolunda zerre yıldız gibi olur. İhlas ile rıza-i hak yolunda Sen zerre mi işledin? Atom kadar bir amel mi işledin? Evet. İşte o yıldız gibi olabilir. Oldu mu? Zerre yıldız olur. Güneş olur. Vesilenin mahiyetine bakılmaz, neticesine bakılır. Biz buraya geldik. Vesilenin mahiyetine bakamayız ki, rıza-i ilahi için burada oturmamız bir şey yapmıyoruz ki. Ama neticesine bak. Allah bundan razı oluyor. Hadis-i şerifte var. Ey melaikeler diye Cenab-ı Hak melekler lisan hikmetle sesleniyor. Gidin bakın dünyada kullarım ne yapıyor diye. Ya Rabbi öyle bir topluluğa gittik ki senden bahsediyorlardı. Senden konuşuyorlardı. Birbirlerine seni sevdirmeye çalışıyorlardı. Ey melaikeler, siz şahit olunuz. Oradakilerin hepsini ben affettim. Ya, daha ne istiyoruz? Ömrümüzde bir defa bir derste böyle bir şeye rast gelsek bize ebediyen yeter ya. Siz şahit olunuz, onları affettim. Ya Rabbi filan adam da filan niyetle gelmişti. Madem ki o adam da böyle kutlu ve kutsi bir cemaatin içerisinde yer aldı, şahit olunuz. Onu da ben affediyorum diyor Allah ya. Ya. Cenab-ı Hak bizi muhafaza etsin değil mi? Çok dua etmek lazım. Madem neticesi rızayı haktır, rızayı ilahidir ve mayası ihlastır, o küçük değildir, büyüktür. Subhaneke la ilme lene illa ma allamtene inneke entel alimul hakim.